İkinci kaset, ikinci yüz. Bu hareketlerin önemli siyasal sonuçları oldu. Almanya'da bir grup protestan, prens ve kent devletler arasında bir birlik kurarak Katolik Kutsal Roma İmparatoruna karşı savaşmaya başladılar. Fransa Kralı 1. François iyi bir Katolik olmasına rağmen bu protestan birliğini destekledi. Siyasal çıkarlar dinsel çıkarların üstüne çıkmıştı. 1. François Habsburgların evrensel monarşisine karşı Avrupa güç dengesini sağlamak için protestan Alman prenslikleriyle ve hatta Müslüman Osmanlı devletleriyle ittifaklar kuracaktır. Bunu izleyen ve en azından 2. Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemde Katolik Fransa'nın dış politikası ister dinsel olsun ister siyasal Almanya'nın bölünmüşlüğünün sürdürülmesi üzerine kurulacaktır. Fransa'nın desteğiyle Protestan Alman prensleri İmparator 5. Charles ve Katolik kalan prensliklere karşı 1546 yılında başlattıkları savaşı 1555 yılında zaferle bitirdiler. Aynı tarihli Augsburg Savaşı Protestanlık davasının başarısını simgeler. Aynı zamanda Almanya'nın küçük ve bağımsız devletler mozaiği biçiminde parçalanmasına da yol açmıştır. Bu bölünmüşlük 19. yüzyıla kadar sürecektir. Kilise içindeki reformasyonun 16. yüzyıldaki en önemli temsilcisi ise İspanyol Loyolalı Aziz Ingatius'tur. Ingatius, 1538'de İsa'nın toplumu Society of Jesus adıyla bir tarikat kurdu ve bunlara Cizvitler, Jesuits denmeye başlandı. Bu adamlar kendilerini tümüyle kilisenin emrine verdiler. Misyonerlik faaliyetiyle Hristiyanlığı Çin'e, Hindistan'a ve Kuzey Amerika'ya kadar yaydılar. Ancak Cizvitlerin asıl başarıları eğitim alanındadır. Kurdukları okullar uzun süre Hristiyanlık dünyasındaki en iyi eğitim kurumları olarak kaldılar. O kadar ki İngiliz filozofu Sir Francis Bacon eğitim açısından Cizvit okullarına danışmak gerekir. Çünkü uygulamada onlardan daha iyisi yoktur demekteydi. Cizvitler genel bilgi düzeyini yükseltmişler, tüm Katolik Avrupa'da kilisenin itibarını yeniden kazanmasını sağlamaya çalışmışlar ve onlarla rekabete giren Protestan Avrupa'nın da uyarıcısı olmuşlardır. Reformasyon hareketinin önemli bir sonucu 16. yüzyılda kilisenin hemen hemen bugünkü biçimini almasıdır. Papalık bu tarihten sonra devlet yönetiminden ayrı dinsel bir örgüt olarak faaliyet gösterecektir. Bir başka önemli sonucu ise Avrupalıların ister devletler arasında, ister devlet sınırları içinde olsun, Hristiyan dininin gerçeği üzerinde anlaşamamalarının laiklik ve modern bilime giden kapıyı açmasıdır. Din ve devlet görevlilerinin işbirliği yapıp mükemmel bir dinsel uyum sağladıkları devletlerde ise entelektüel bir durgunluk hüküm sürecektir. Rönesans ile reformasyon arasındaki karşılıklı etkileşim, Avrupa kültürünün özünde bulunan pagan Helen ile Hristiyan geleneği arasındaki temel çelişkiyi çok belirgin bir hale getirerek, çeşitliliği ve Avrupa insanının yaratıcılık potansiyelini artırmış, kısaca Avrupa'nın entelektüel ve manevi enerjisini yükseltmiştir. 2. Batı'nın denizlerde üstünlüğü sağlaması 1500-1700. 16. yüzyılın başına gelindiğinde modern dünyanın temel özellikleri Avrupa'da belirginleşmişti. 16. yüzyılla başlayan globalleşme süreci içinde ise tüm dünyayı kapsayacak biçimde yaygınlaştı. Bu özelliklerden birincisi global eylemde bulunabilme yeteneğidir. Avrupa'nın yöneticileri ve zenginleri uzun mesafeli seyahat yapabilecek ticaret ve savaş gemilerine sahip olmuşlardı. Avrupa, Avrasya kıta kütlesinin en batı köşesiydi. Ama 1500'lerde etkin, canlı ve kendine güvenen bir bölge haline gelmişti. Avrupalıları deniz aşırı keşifler düşüncesine daha 11. yüzyılda Haçlı seferleri alıştırmıştı. Portekiz ve İspanyollar yüzyıllardan beri Müslüman dünya ile mücadeleye girmişlerdi ve şimdi daha da ileriye gitmeye hazırdılar. Avrupa artık militan, iyi örgütlenmiş, silahlanmış ve saldırgandı. Ayrıca iyi eğitilmişlerdi. Matbaanın kurulmasından sonra yeryüzü hakkında bilgiye ve global bir bakış açısına sahip olmuşlardı. İkincisi bağımsızlıktır. Avrupa büyük bir imparatorluk değildi ve hareketleri belirli bir merkezden yönetilmiyordu. Deniz aşırı genişlemeyi sınırlandırabilecek olan Kutsal Roma İmparatorluğu, 13. yüzyıla gelindiğinde siyasal otoritesini büyük ölçüde yitirmişti. Ruhani önderliğini korumakta olan papalık ise askeri harekat ve dünya işleriyle Haçlı seferlerinde olduğu kadar ilgilenmiyordu. Avrupa özerk siyasal birimlerin, prenslerin, soyluların, tüccarların, loncaların, hatta üniversitelerin topluluğu biçimine dönüşmüştü. Duruma göre bunların tek başlarına ya da birlikte hareketleri sonucu globalleşme serüvenine atıldı. Üçüncüsü milliyet düşüncesidir. Avrupa'da birkaç siyasal otorite, özellikle Portekiz, İspanya, Fransa ve İngiltere monarşileri yönettikleri halkın güçlü siyasal bağlılığını elde etmişlerdi. Yavaş yavaş uyanmakta olan milliyetçilik bu monarşileri güçlendirdi ve globalleşme süreciyle bunun sağladığı dış dünyayla temas, siyasal bağlılığı artırdı. Kısaca ulus devletin başlangıcı bu dönemde gözlenebilir. 1500-1700 arası dönemi çok değişik biçimlerde adlandırılabilir. Din savaşları dönemi denebilir. Ancak dönemin savaşları dini olduğu kadar siyasal, ekonomik, toplumsal ve anayasal konuları da içermektedir. Okyanuslara açılmaya ya da Batı Avrupa devletlerinin denizlere egemen olmaları denebilir. Ama bunların hepsi Batı'nın üstünlüğüne şu ya da bu biçimde katkıda bulunduğu için Batı'nın denizlerden başlayarak ve giderek karada da üstün duruma geçtiği dönem adını vermek en geneli ve bir bakıma en açıklayıcı olacaktır. A. Okyanuslara açılma. Portekiz ve İspanya'nın üstünlüğü 1500-1600. Avrupa ve Asya'da 15. yüzyıla nasıl Osmanlıların dönemi diyorsak, 16. yüzyıla da tüm dünyada önce Portekiz, sonra İspanya'nın dönemi demek yanlış olmaz. Atlantik Okyanusu 1500'lere kadar Avrupa için büyük bir engel, bir sondu. 500'lerde ise bir köprü, bir başlangıç noktası olmuştur. Portekiz Krallığı Atlantik'te keşfi teşvik edip mali destek sağlayınca Vasco de Gama Afrika'yı güneyinden dolaşıp kendisini daha önce bilmedikleri Arap ticaretinin tam ortasında buldu. Portekiz'in ticaret rekabetini istemeyen Arap, Türk ve Mısırlılara karşı savaştı. O zamana kadar görülmemiş bir barbarlık, vahşet ve kitlesel katliamla Goa, Aden, Hürmüz Boğazı ve Doğu Afrika'da sürekli ticaret istasyonları kurdu. Portekizliler buradan Malaka Yarımadası, Çin'in limanları ve Yeni Gine'ye kadar uzandılar. Böylece Avrupa'nın ateşli silahlar ve deniz gücüyle desteklenen ilk sömürge imparatorluğu kurulmuş oldu. Bu imparatorluğun kısa vadedeki en önemli sonucu, baharat gibi doğu kökenli malların çok el değiştirmediklerinden dolayı Avrupa'da fiyatlarının esaslı biçimde düşmüş olmasıdır. Örneğin 1504 yılında baharatın fiyatı hala eski ticaret yollarına dayanan Venedik'te Lizbon'dakinden 5 kat daha pahalıydı. Bugünkü terminoloji içinde belirtmek gerekirse Avrupa'nın Asya ile ticaret dengesi Avrupa lehine değişmeye başlamıştır. Kraliçe Isabella'nın desteği ile Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasını bulması Portekiz'den sonra İspanya'yı da deniz aşırı imparatorluk kurmaya itti. Doğuda Portekiz'in üstünlüğünü dengelemek için İspanyollar büyük bir hevesle Amerika'nın içlerini de keşfe başladılar. Kilise yeni bir Haçlı ruhu ile ve Hristiyanlığı yeni kıtaya da yaymak için hem misyonerler gönderdi hem de sömürgeciliği destekledi. Hükümet hazinesini doldurmak için kıtayı bir altın ve gümüş deposu olarak gördü. Conquistador denen İspanyol fatihlerinden Cortez Meksika'daki Aztek, Pizarro ise Peru'daki İnka uygarlıklarını tümüyle yok ettiler. Bu uygarlıkların eşsiz altın heykel ve süs eşyalarını eriterek paraya dönüştürdüler. Yerlilerin zorla ve ölesiye çalıştırılmaları bir yana, Afrika'dan 1560'da sayıları 100 bine ulaşan karaderili tutsak Amerika kıtasına getirildi. Denizlerdeki bu üstünlük, 10. yüzyıldan beri oluşan ve insan tarihinde misli görülmemiş olan Avrupa savaşkanlığına geniş bir uygulama alanı sağladı. Zaten Avrupa'nın deniz üstünlüğü İtalyan kent devletlerinde başlayan ve daha sonra yüzü Atlantik'e dönük Portekiz'e geçen bilim, teknoloji ve irade gücünün bilinçli bir biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur. Avrupa savaşkanlığı ile denizcilik tekniğinin bileşimi ise çok kısa bir süre içinde tüm yeryüzünün kültürel dengesini temelinden değiştirecektir. Doğu ile Batı'nın denizlerine tam 100 yıl Portekiz ile İspanya egemen olacaklardır. Bu iki devlet 1494'te yaptıkları bir anlaşmayla yeryüzünü ikiye bölerek paylaştılar. Magellan'ın keşfettiği Filipinler İspanya'ya, Portekiz tarafında bulunan Brezilya Portekiz'e verildi. Bu ikisi dışında İspanya tüm Amerika'yı, Portekiz ise Asya ve Doğu Hint adalarında ticaret hakkını elde etti. Böylece yeryüzünde kara yerine deniz ulaşımı dönemi başlamıştır. Bu yeni dönemde Avrupa kıtası, Amerika, Afrika ve Asya'nın erişebildiği bir dünya merkezi haline geldi. Ayrıca ulaşım ve taşımacılık karalardan denizlere geçmeye başlayınca, şimdi çevrede kalan eski dünya içinde Müslüman halklar yeryüzündeki merkezi durumlarını yitirdiler. Portekiz ve İspanya'nın deniz egemenliği 1600'lere kadar sürdü. Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi denizcilik potansiyeli olan devletler, henüz İberik Yarımadası'nın bu iki devleti gibi denizlere açılmamışlardı. Çünkü devletlerin kaderini yalnız coğrafya belirlemez. Bu devletler iç sorunlarını çözdükten ve din savaşları badiresini atlattıktan sonra okyanusların açtığı bu büyük olanaktan yararlanmaya başlayacaklardır. 35 yıldır Almanya'nın dini bütünlüğünü korumaya çalışan 5. Charles, Augsburg Barışı'ndan bir yıl sonra 1556'da tahtından feragat etti. Avusturya ve Bohemya ile Macaristan'ın Türklerin elinde bulunmayan bölümünü kardeşi Ferdinand'a kısa bir süre sonra Kutsal Roma İmparatoru seçilecektir. İspanya'yı da oğlu Filipe bıraktı. Böylece Habsburglar biri Avusturya, öteki İspanya olmak üzere ikiye ayrıldı. İkinci Filip 1556-1598 Portekiz'i miras yoluyla eline geçirince 1640'ta yeniden bağımsız olacaktır. Tüm İberik Yarımadası siyasal açıdan birleşmiş oldu. Ayrıca Hollanda'nın çoğu eyaletlerinin hükümdarıydı. Amerika'nın yanı sıra 1580'den sonra tüm Portekiz sömürgelerini devraldı. İspanya şimdi Batı Akdeniz'de yalnız Osmanlılar tarafından tehdit edilen bir üstünlüğe sahipti. 1571'de Osmanlılara karşı İnebahtı'da Lepanto bir deniz zaferi elde ettiyse de bu uzun süreli olmadı. Türkler 2 yıl içinde kayıplarını karşılayarak Tunus'u ellerine geçirdiler. 16. yüzyılın ikinci yarısında İberik Yarımadası'nın deniz üstünlüğü tehdit edilmeye başlandı. Önce Hollanda 1568, sonra İngiltere'nin 1588, İspanyol deniz kuvvetlerine karşı zaferleri İspanya'yı tahtından indirdi. Hollanda bunun hemen arkasından Portekiz'in Hint Okyanusu kıyılarındaki ticaret merkezlerine yerleşti. B. Fiyat artışı ve merkantilizm. 10. ve 15. yüzyıllar arasında gelişen ticaret, 16. yüzyıla varıldığında devletlerin en önemli uğraşı oldu ve bugün bildiğimiz niteliğini kazandı. Kapitalist ekonominin ortaya çıkışı ve kent merkezli ekonomik sistemden ulus merkezli ekonomik sisteme geçiş. Bu ekonomik dönüşümün önemli özelliği, 12. yüzyılda başlayan ama 16. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan fiyat artışıdır. Tüm malların fiyatları 1550-1600 arasında ortalama olarak 2 kat artmıştı. 1650'de buğdayın fiyatı Paris pazarında 1500'dekine göre 15 kat daha pahalıydı. Bu sürekli enflasyon her yerde ve her zaman olduğu gibi çok sabit gelirlileri etkiledi. İleride incelenecek olan ve aynı dönemde ortaya çıkan din savaşlarında enflasyonun bu kesim üzerinde yarattığı kötümserliğin, hükümetlerin vergileri arttırmalarının ve sonuç olarak etrafı kasıp kavuran ekonomik anarşinin payı büyüktür. 16. yüzyıl enflasyonunun önemli bir nedeni, yeni bulunmuş olan Amerika'dan Avrupa'ya akan değerli madenlerdir. Maden miktarı, üretilen mal ve hizmetlerin hacminden daha hızlı arttığı için madenin değeri azaldı, bu da fiyatların yükselmesi demektir. Fiyat artışı, para miktarının fazlalaşmasının ötesinde önemli gelişmeleri yansıtır. Özellikle 13. yüzyıldan sonra sürekli artan nüfus, ekime daha az uygun toprakların da tarıma açılması zorunluluğunu doğurmuştu. Böylece üretim maliyeti ve taşıma masrafları yükseldi. Tarım dışı, dolayısıyla beslenmesi gereken nüfus hızla artmaya devam ediyordu. Tarım teknolojisi fazla gelişmiş olmadığı için Fiyat artışı da en çok tarım ürünlerinde görüldü. Bu durum karşısında bazı hükümetler paranın değerini düşürdüler. Bu uygulama kısa sürede kralın gelirini arttırdıysa da uzun vadede enflasyonu körükledi. Bazı hükümetler ise vergileri arttırma yoluna giderek buna izin vermeyen parlamenter nitelikteki kuruluşlarla çatışmaya sürüklendiler. Böylece 16. yüzyılın mali bunalımı, anayasal bunalımların ortaya çıkmasına yardım etmiştir. Bu anayasal bunalım sonunda 17. yüzyılda İngiltere'de parlamento zafer kazanmış, öteki tüm Avrupa ülkelerinde kraliyet despotizmi kurulmuştur. Fiyat artışının bir başka sonucu, merkantilizmin ortaya çıkışıdır. Kralın ve danışmanlarının altın ve gümüşün kendi ülkelerine akması için tedbir almaları, merkantilist düzenlemenin iticisi oldu. Bu uygulama ise giderek güçlü ve kendi kendine yeterli ekonomi kurma düşüncesine, yani merkantilizme yol açtı. Merkantilist düşüncenin temel noktaları şunlardı. Mamul maddelerin ihracatını arttırmak, ham maddelerin ihracatını azaltmak, yaşamsal olan ham maddelerin dışında ithalatı yasaklamak ve böylece ticaret dengesini lehlerine çevirmek. Fransa daha 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ile bu amaca yönelik ticaret anlaşmaları, Osmanlı tarihinde daha sonra kapitülasyonlar adını alacak olan ve devletin zayıflamasının ana nedenlerinden birini oluşturacak ayrıcalık anlaşmaları yapmıştı. İngiltere Kuzey Buz Denizi'nin keşfinden sonra 1553'te Rusya şirketini kurmuştu. Bunu kısa bir süre sonra Osmanlı şirketi izledi. Bunların en ünlüleri 1600'de İngiltere'nin kurduğu Doğu Hindistan, Hollanda ve Fransa'nın daha sonra kurdukları benzer şirketlerdir. Bu şirketler sayesinde Kuzey Avrupa devletleri Portekiz ve İspanya'nın Amerika ve Doğu'daki tekelini kırmışlardır. Böylece yeryüzünde yeni ve çok daha güçlü sömürge imparatorlukları kurulacaktır. Tüm bu gelişmelerle biriken zenginlik, Avrupa tarihinin gelecek yüzyıllarının en önemli siyasal birimi haline gelecek olan ulus devleti doğuracaktır. Çünkü 16. yüzyılla birlikte dünya ekonomisinin gidişi, ulus devlet çapında ekonomik düzenlemenin en başarılı düzenleme olduğunu gösterecektir. Ayrıca biriken zenginlik, devletlerin güçlü ve sürekli ordu besleyebilecek olanaklara kavuşmalarını ve dolayısıyla Kuzey Avrupa devletlerinin güçlerinin artmasını sağlayacaktır. Bu iki gelişme, yani ekonomik ve askeri olanaklar, ulus devletin kuruluşunu kolaylaştırmıştır. C. Savaş teknolojisindeki gelişmeler ve ulus devlet. Ulus duygusu 15. yüzyılla birlikte Portekiz ve İspanya'da belirgin olarak görülmüşse de en başarılı örneğini İngiliz ve Fransız monarşileri vermiştir. Ulus duygusunun yol açtığı ulus devlet denen olgunun temelinde buraya kadar özetlenen gelişmelerin bileşimi yatmaktaysa da onun yaygın bir siyasal birim olarak ortaya çıkmasını olanaklı kılan savaş teknolojisindeki gelişme ve özellikle topun bulunmasıdır. Top, tarihte ilk defa Sırbistan'ı Osmanlılara tabi biçime sokan 1389 Kosova Savaşı'nda kullanılmıştır. 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde kılıç, süvari, ok ve yay hala savaşların sonunu belirlemekte, kaleler ise yıkılmaz ve korkusuz taş yükseklikler olarak sürmekteydi. Ancak Macar asıllı Ürban'ın Fatih Sultan Mehmet için yaptığı o zamanın en büyük ve etkili topu, bu durumu değiştiren önemli bir teknik başarı oldu. Bu ve daha sonra yapılan toplarla yüzyıllarca her türlü saldırıya başarıyla karşı koymuş olan Hristiyan kent surları Türkler tarafından yıkılmış ve Avrupa'nın ortalarına kadar egemenliklerini yaygınlaştırmışlardır. Topun yalnız kalelere karşı değil, aynı zamanda savaş alanlarında düşman askerlerine karşı kullanılması da 1521'de Belgrad ve 1526'da Muhaç'ta Türkler tarafından gerçekleştirilmiştir. 15. ve 16. yüzyılların en başarılı orduları, çok farklı bir örgütlenme anlayışına sahip Osmanlı ordusu ve tüm halkın kurulmasında katkısı bulunduğu ve dolaylı olarak vergilerle finanse ettiği ulus devletinki olmuştur. Örneğin dönemin en modern askeri birliği olan Yeniçerilerin çekirdeğini oluşturduğu Osmanlı ve süvari yerine piyadeden kurulan, soyluların bile ellerinde silah saflarda savaştığı İspanya ordusu, 16. yüzyılın başlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar tartışmasız üstünlüğe sahipti. 15. yüzyılın ortalarında bulunan tüfek, askeri amaçlarla ilk kez 30 yıl savaşlarında kullanılacaktır. Ordunun arkasında bulunan ulus desteği, top ve tüfek 16. ve 17. yüzyıllarda sürekli ordu anlayışını doğuracak ve 30 yıl savaşları ilk kez böyle orduların mücadelesine sahne olacaktır. Tüm bu teknolojik başarılar, Orta Çağ'ın başarılı kurumları olan çevresindeki surlarıyla feodalizmi, şövalyeliği ve hatta Rönesans kent devletlerinin de sonunu vurguladı. Kentlerin ve feodal toprakların yerelciliği ile papalığın ve imparatorlukların evrenselliği, dönemin yeni ekonomik, siyasal ve askeri koşullarına uyum gösteremedi. Yerellikle evrensellik arasında bir bakıma ortalama yol olan ulus devlet, bu yeni koşullara tam anlamıyla uyum göstermiş, açıkça belirlenen sınırları, iç düzeni ve güçlü kurumlarıyla, bundan sonraki Avrupa tarihinin ve giderek tüm yeryüzünün temel siyasi örgütlenme biçimi olmuştur. Ulus devletin bu gücü ve saygınlığı bugün de değişmiş değildir. Ç. Üstünlüğün İberik'ten Kuzeybatı Avrupa'ya geçmesi. İ. Başat güç kavramı. George Modelski tarafından geliştirilen bir kurama göre 15. yüzyılla birlikte dünya tarihi belirli devletlerin belirli bir süreyle yeryüzünde başat güç, dominant power durumuna yüklemeleri ve sonra bu statülerinden düşmeleri zinciri içinde bugüne doğru akmaktadır. Bu başat güç durumuna yükseliş ve düşüş kabaca 100 yıllık sürelerle olmaktadır. Belirli bir devlet yükselerek dünya denizlerinde egemen duruma geçmekte, başat gücün tanımında okyanuslara egemen olmak önemli ve belirleyici bir özellik olarak gösteriliyor. Ve bu egemenliğini hemen hemen 100 yıl sürdürmektedir. Bu süre içinde başat güce meydan okuyan başka bir güç, Challenger çıkmakta ve ikisi arasında belki sistemin öteki üyelerinden bir kısmının da katıldığı, büyük bir savaş yeni başat gücün belirmesini sağlamaktadır. Bu büyük savaştan ise genellikle başat güç ve meydan okuyan güç değil, üçüncü bir devlet kazançlı çıkarak dünya egemenliğini kurmaktadır. Modelski'nin kuramından hareket ederek şöyle bir kaba gözlemde bulunulabilir. 5. ve 16. yüzyıllar, önce Portekiz, sonra İspanya'nın başat güç oldukları yüzyıllardır. Bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti 3 kıtaya yayılan geniş ve güçlü bir imparatorluk kurmuşsa da, Akdeniz ve Kızıldeniz'in ötesinde büyük okyanuslara açılıp, dünya deniz üstünlüğünü kuramadığı ve temelde bir kara devleti olarak kaldığı için, başat güç kategorisi içine alınmamaktadır. 1568'de Hollanda-İspanya savaşları, Portekiz ve İspanya'yı başat güç statüsünden düşürecektir. 17. yüzyıl Hollanda'nın, 18. yüzyıl ise Fransa'nın başatlığını vurgulamaktadır. 19. yüzyılda İngiltere denizlere egemen olarak başat güç statüsüne yükselecek ve bu egemenliğe karşı Almanya'nın meydan okuması 20. yüzyılda iki dünya savaşına yol açacaktır. Bu ikisi arasındaki mücadeleden Amerika Birleşik Devletleri yararlanarak 20. yüzyılın ikinci yarısında başat güç olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üstünlüğü, deniz, hava ve uzaydaki egemenliği dikkate alınırsa hala sürmektedir. Bu üstünlüğe meydan okuyan ise Sovyetler Birliği'dir. İ. Hollanda'nın parlak dönemi. Daha önce görüldüğü gibi, İberik Yarımadası'nın global tekeline karşı Hollanda ve İngiltere tarafından meydan okundu. Bu mücadele bir yüzyıl sürmüş ve kesin bir biçimde belirli bir tarihte bitmemişse de, 1588'de İspanyol Armadası'nın yenilgisi önemli bir dönüm noktası olmuştur. İberik deniz gücü zayıflamaya başlayınca, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, Doğu'nun baharat ticaretini Portekiz'in elinden aldı. Hollanda Batı Hindistan Şirketi ise, Amerika'daki İspanyol varlığına önemli bir tehdit oluşturdu. Böylece 17. yüzyıl Hollanda etkisinin altın çağı olarak nitelendirilebilir. Amsterdam şimdi global bir nitelik gösteren ticaret şebekesinin merkezi oldu. Hollanda'yı besleyen noktalar dünyanın 5 kıtasına yayılmış sömürge istasyonlarıydı. Ne var ki Hollanda'nın kurduğu bu global şebeke öncelikle ticarete dayanıyordu ve tümüyle kâra yönelikti. Büyük askeri güce sahip olmayan Hollanda'nın bu deniz ticareti üstünlüğü uzun süreli olmadı. İ. Fransa'da bütünleşme, Almanya'da parçalanma, 30 yıl savaşları ve Vestfalya Barışı 1648. Fransa'da 4. Henry 1589-1610, uzun ve yıkıcı dini iç savaşlardan sonra monarşinin otoritesini sağladı. Devlet resmen Katolik kalmakla birlikte Fransa'nın ulusal çıkarları papalığın çıkarlarından hep ayrı düşünülmüştür. 13. Louis'nin saltanatı sırasında 1610-1643 kralın başbakanı ve kilisenin kardinali olan Richelieu, orduyu merkezi otoriteyi kabul etmeyen kale ve kentleri ortadan kaldırmada başarılı bir biçimde kullandı. Böylece monarşi otoritesi Fransa'nın hemen hemen her yerinde ilk kez tam olarak sağlandı ve Fransız tipi mutlakiyetçi monarşi Avrupa'nın modern hükümet biçimi olarak başarı kazandı. Öteki devletlerce öykülenecek bir model oldu. Kardinal Richelieu çıkarları gerektirdiği zaman şimdi göreceğimiz 30 yıl savaşlarında olduğu gibi Alman protestanlarının yanında yer almaktan da geri kalmadı. Böylece Fransa 1562-1598 yılları arasında dini nitelikte iç savaşlarından bütünlüğünü sağlamış, Almanya ise 1618-1648 yılları arasındaki aynı nitelikte 30 yıl savaşlarından parçalanmış olarak çıkacaktır. 18. ve 19. yüzyılların Avrupa tarihi de zaten Fransa'nın bu bütünlüğü ve Almanya'nın parçalanmışlığı konusu çevresinde dönecektir. 1600'lere gelindiğinde Kutsal Roma İmparatorluğu resmen Katolik olmakla birlikte imparatorluk çerçevesi içinde Protestanlar çoğunluktaydı. Çünkü 300 kadar devletin dini olduğu gibi Habsburgların resmen Katolik olan devletlerinin de içinde çok sayıda bulunuyorlardı. Ayrıca 1500'lerde Almanya Avrupa'nın gelişmiş bir bölgesiyken 1600'lere gelindiğinde gerileme ve yerellik belirtileri göstermeye başlamıştı. 1555 tarihli Augsburg Savaşı her devletin vatandaşlarının dinini belirleme yetkisini tanımıştı. Ancak bu hak uygulamada yürümedi ve 1608'de Protestan devletler haklarını savunmak için aralarında bir birlik kurdular. Dışarıdan destek sağlamak için Hollanda, İngiltere ve Fransa ile görüşmelere giriştiler. 1609'da ise Katolik Alman devletleri Kutsal Roma İmparatorluğu'nun desteği ve Bavyera'nın önderliğinde birleştiler. Bunlar da İspanya'nın desteğine güveniyorlardı. Böylece Almanya parçalanıyor, daha doğrusu dini bir savaşa hazırlanan ve birbirlerine karşı dış destek sağlamaya çalışan iki kampta toplanıyordu. Tüm bu gerilim ve baskılardan kaynaklanan 30 yıl savaşlarının karmaşık bir hal alacağı ve bir savaşlar dizisi olacağı daha başlangıcından belliydi, öyle de oldu. Bir kere Katolik ve Protestan davası üzerinde Alman iç savaşıydı. İkinci olarak siyasal birliği korumak isteyen Kutsal Roma İmparatoru ile bağımsızlıklarını sağlamak için çabalayan üye devletler arasında bir iç savaştı. Bu iki iç savaş arasında tam bir aynılık yoktu. Çünkü Protestan olduğu kadar Katolik devletler de imparatorun denetimini istemiyorlardı. Üçüncü olarak 30 yıl savaşları Fransa ile Habsburglar, İspanya ile Hollanda arasında ve işin içine Danimarka, İsveç ve Transilvanya'nın da karıştığı ve Alman topraklarında sürdürülen uluslararası bir savaştı. 30 yıl savaşları, Fransız devrim savaşları öncesinin en büyük Avrupa savaşıdır ve Protestanların zaferi sonucu 1648 tarihli Vestfalya Barışı ile bitmiştir. Barışı hazırlayacak olan konferans, Avrupa'nın ilk en büyük konferansı sayılabilir. En önemli özelliklerinden biri, daha önceki uluslararası toplantılar dini nitelikteyken, Vestfalya'nın devlet, savaş ve iktidar sorunlarının tartışıldığı laik bir konferans olmasıdır. O kadar ki, papalık temsilcisi dinlenmediği gibi, papaya da imzalattırılmamıştır. İkinci olarak, kilisenin gücü tam anlamıyla sınırlandırılmış, Augsburg Barışı'nın hükümleri yenilenmiş ve Almanya'da Katoliklik, Protestanlık ve Kalvinizm, 1509-1564 yılları arasında yaşamış olan John Calvin, Fransa'daki Protestan reformcularının en büyüğüdür. Hristiyanlıktaki batıl inanışlara ve görkemli törenlere şiddetle karşı çıkmış, öğretisinde Luther'in aksine dinin devlete boyun eğmesini eleştirmiştir. İskoçya, İsviçre, Macaristan ve Kuzeybatı Amerika'da derin etkiler bırakmışsa da bugün taraftarları çok azdır. Geçerli dinler haline gelmiştir. Üçüncü olarak uluslararası hukuk bakımından da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun parçalanmış olduğu doğrulanmıştır. Hollanda ve İsviçre üzerinde de herhangi bir hak iddiası kalmamış, İsviçre bağımsızlığını kazanmıştır. Vestfalya Barışı ile 300 kadar Alman devleti hemen hemen hükümran siyasal birimler oldular. Üye devletlerin rızası olmadıkça imparatorluğun vergi ve asker toplayamayacağı, kanun koyamayacağı, savaş ilan edemeyeceği ve barış anlaşması imzalayamayacağı hükme bağlandı. Böylece Avrupa'nın öteki devletleri mutlakiyetçi monarşi altında birleşir ve güçlenirken Almanya ömrü çoktan tükenmiş olan feodal bir karışıklık içine itilmiş oldu. Bundan sonra Avrupa kendi yasalarına göre hareket eden, kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde ittifaklar kuran ve bozan, savaş ile barış arasında güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gönderip kabul eden, bağımsız ve özgür devletlerden oluşacaktır. Belirli kurallara göre hareket eden ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan parçaların, devletlerin oluşturduğu bütün, uluslararası sistem bugün anladığımız anlamda Vestfalya ile doğmuş sayılabilir. Sonuç olarak, Vestfalya Barışı'nın Katolik Habsburgların Avrupa'ya egemen olma tehdidini ortadan kaldırdığı söylenebilir. Bundan sonra çeşitli ve çok sayıda devletin uluslararası sisteme katılması ve değişik din ve mezheplerin yan yana varlığı Avrupa'da normal karşılanacaktır. Ayrıca Almanya'yı küçük devletlere bölerek Fransa'nın dünya üstünlüğünü eline geçirmesine de yardımcı olmuştur. İV. Fransa'nın üstünlüğü ve güç dengesi politikası. Fransa'da 14. Louis döneminin 1643-1715, ikisi iç ve biri dış politika alanında olmak üzere 3 önemli özelliği vardır. 14. Louis, Orta Çağ'dan kalma soyluların, aristokrasi, feodal özgürlüklerini sona erdirerek Avrupa sahnesinde doğmakta olan güçlü ve mutlakiyetçi ulus devletin üstünlüğünü sağlamış ve son zamanlarda gelişmekte olan güçlü ve disiplinli ordu anlayışını Fransa'da tam anlamıyla yerleştirmiştir. Bunlar yeni doğmakta olan modern devletin iki vazgeçilmez unsuru olacaktır. Dışarıda ise genişlemeci ve saldırgan dış politikasına karşı öteki devletler bilinçli bir güç dengesi, balance of power, politikası izlemeye başlayacaklardır. Güç dengesi bu noktadan sonra önce Avrupa'nın sonra giderek tüm yeryüzünün uluslararası ilişkilerini düzenleyen bir mekanizma haline gelecektir. AA İç politika. 14. Louis 1643'te 5 yaşındayken Fransız tahtına çıktı. Önceleri yönetim Kral Naibi Kardinal Mazarin'deydi. 1661'de 23 yaşındayken memleketin yönetimini eline aldı ve 1715'te ölene kadar tam 72 yıl iktidarda kaldı. Modern tarihin en uzun süreyle iktidarda kalan monarkıdır ve Richelieu'nun başarılarını devralarak Fransa'yı Avrupa'nın en güçlü devleti yapmıştır. Bu içeride mutlakiyet yönetimiyle mümkün oldu. 14. Louis eski Orta Çağ'a ait feodal özgürlüklerin ülkeye karışıklıktan başka bir şey getirmeyeceğini anladı. Daha Vestfalya Barışı sırasında toprağa bağlı soylular Kral Naibi Mazarin'e karşı ayaklanmışlar, bir ara Paris'te denetimi ele geçirmişler, meclisin States General toplanmasını isteyerek Fransa ile savaşmakta olan İspanya ordusunu davet etmişlerdi. Feodal özgürlüklerini savunmak için evrensel soylular dayanışmasını harekete geçiriyorlardı. 1648 ayaklanması, eğer 14. Louis'nin sonu olmamışsa nedeni budur. Gelişen ulusal ticaretin ürünü olan kent soylular, burjuvazi ve köylüler soyluları bu davranışlarında desteklemediler. Evrensel soylular dayanışması ömrünü tamamlamakta ve yerine milliyetçilik duygusu almaktaydı. 1648 ayaklanmalarının belki de en önemli tarih dersi budur. 16. yüzyılın din savaşları ve 1648 ayaklanmaları, Fransız halkına toprak aristokrasisinin üstünlük iddialarına karşı kralın güçlü yönetimini tercih etmeleri gerektiğini gösterdi. Bu koşullar altında, devlet benim diyerek daha ileri gidecek olan 14. Louis, sınıflar ve dinlerle bölünmüş bulunan Fransa'da bütünleştirici güç gücün, ulusal monarşinin mutlakiyetçiliği olduğunu anlamıştır. 14. Louis, merkeziyetçi otoriteyi sağladıktan sonra orduya çeki düzen verdi. Daha önce ordu, bir cins özel teşebbüs gibiydi. Para ya da çeşitli siyasal amaçlarla istedikleri hükümete hizmet eder durumdaydılar. Nitekim 1648 ayaklanmalarında soyluların yanında yer almışlardı. Dolayısıyla bu askerlerin yaptıkları savaşlarda devletin bir eylemi değildi, ve sık sık amaçsız çapulcular mücadelesine dönüşüyordu. 14. Louis'nin bu alandaki en önemli başarısı, savaşı devletin bir eylemi biçimine sokmasıdır. Bunun için Fransa'da her askerin yalnız kendisi için savaşmasını sağladı. Kendisi en tepede olmak üzere tam bir askeri hiyerarşi, emir komuta zinciri kurarak askerlere tek tip üniforma giydirdi. Sürekli oturacakları barakalar kurdurdu. Kısaca orduyu tam bir disiplin ve denetim altına aldı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ordunun hala belirli bir hanedana, Bourbon, bağlı kılınmasıdır. 19. ve 20. yüzyılların yurttaş ordu ya da ulus ordu anlayışı, ancak 1789 Büyük Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkacaktır. BB, dış politika ve güç dengesi. 14. Louis dışarıda genişlemeci bir dış politika izledi. Genişleyebileceği iki alan vardı. Doğuya ve Ren bölgesine doğru genişlemek ve İspanya Hollanda'sını Belçika ilhak etmek ki böyle bir politika Kutsal Roma İmparatorluğu'nun daha da parçalanması demekti. Bir de tüm İspanya topraklarına veraset yoluyla sahip olmak istiyordu. Belki de bu amaçla İspanya Kralı 2. Charles'ın gerek vücut gerekse kafaca özürlü bulunan kız kardeşiyle evlenmişti. Böylece 14. Louis'nin dış politika amacı açıkça ortaya çıkıyor. İspanya ile Fransa'nın kaynaklarını birleştirerek Fransa'yı Avrupa'da, Amerika'da ve denizlerde üstün kılmak. Bu amacında başarı kazanırsa kuracağı evrensel monarşi Avrupa'nın öteki devletlerinin bağımsızlıklarının sonu olurdu. Avrupa'nın öteki devletlerinin bu evrensel monarşiye karşı taktiği güç dengesi politikasıdır. Daha 10-15 yıl önce Habsburg üstünlüğüne karşı başını Fransa'nın çektiği bir güç dengesi politikasıyla mücadele edilmişti ve 30 yıl savaşları sonunda imzalanan Vestfalya Barışı bu politikanın başarısını simgeliyordu. Şimdi aynı tehlike Fransa'dan geldiğine göre güç dengesi politikası da ona karşı yöneltilecekti. Güç dengesi kavramı birçok anlamda kullanılmaktadır. Bir kere gücün birçok farklı devletler arasında dağıldığı denklik, denge anlamında kullanılmaktadır. İkinci olarak bu dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan bir anlamı vardır. Bir devlet uluslararası sistemde üstün duruma geçerse ve sistemin öteki üyeleri bağımsızlıklarını kaybetmemek için koalisyon kurarlarsa, o zaman bu koalisyona denge adı verilmektedir. Daha doğrusu bu durumda bozulan dengenin yeniden sağlandığı bir karşıt ağırlık oluşturulmaktadır. Üçüncü bir anlamı da güç dengesinin denetim altında tutulması anlayışından kaynaklanıyor. Burada dengenin sağlanması için bir devletin elinde bulundurduğu güçten söz edilebilir. Eğer bir devlet koalisyonun gerekli bir üyesi ve koalisyonun ona ihtiyacı, onun koalisyona ihtiyacından çok ise bu devlete güç dengesini denetleyen devlet denebilir. Bu devlet her zaman koalisyonun üyesi bile olmayabilir. Ama çıkarları belirli bir bölgede ya da dünyada gücün dengede tutulmasında yatıyorsa ve bunu sağlayacak güce de sahipse bu devlete yine aynı sıfat verilebilir. 17. ve 18. yüzyıllarda güç dengesi politikası izleyen devletlerin amacı kendi hareket serbestliklerini en üst düzeyde tutmaktı. Amaç barışı korumaktan çok olası saldırılara karşı Avrupa devletlerinin bağımsızlık ve hükümranlıklarını korumaktı. Bu politika başarılı oldu sayılabilir. Nedeni ise bağımsız dış politika izleme yeteneğine sahip çok sayıda devletin uluslararası sistem içinde bulunmasıdır. Devletler serbestçe bir ittifaktan ötekine geçebilmekteydi. Hele din savaşları bittikten sonra kendilerini katı dış politika kalıpları içine sokacak ideolojilerin de olmaması, yukarıdaki tanım içindeki güç dengesi politikasının izlenmesini kolaylaştırmıştır. Dönemin olaylarına gelince, Avusturya Habsburgları Vestfalya Barışı ile sınırlandırmıştı. İspanya Habsburgları ile Fransa arasındaki savaş 10 yıl daha sürerek 1659 tarihli Pireneler Barışı ile bitti. 14. Louis'nin Hollanda'ya saldırısı, Hollanda, Danimarka, Brandenburg, İspanya ve Avusturya Habsburglarının koalisyonu ile 1678'de durdurulabildi. Ama bu savaşla Fransa ordularını İsviçre ve Alsas sınırına getiren Franche-Comté bölgesini ele geçirdi. Bir yıl sonra 1679'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Alsas-Lorraine yöresine sızmaya başladı. 1681'de bağımsız bir cumhuriyet olan Strasbourg kentini işgal etti. Kutsal Roma İmparatorluğu 1686'ya kadar bu ilerlemeye karşı duramadı. Çünkü doğuda Macarlar 14. Louis'nin kışkırtmasıyla ayaklanmış, ayrıca Osmanlılar da 1683'te Viyana'yı kuşatmışlardı. Doğudaki badireler atlatıldıktan sonra 1686'da 14. Louis'nin Katolik ve Protestan düşmanları Augsburg Birliği'ni kurdular. Kutsal Roma İmparatoru, İspanya ve İsveç kralları, Hollanda Cumhuriyeti ve Bavyera ile Saksonya. 1688'de başlayan savaş 1697'de Rywik barışı ile sona erdi. Savaş nasıl belirsiz bitmişse barışı da aynı belirsizlikte oldu ve pek bir şey çözemedi. C.C. İspanya Veraset Savaşları ve Utrecht Barışı 1713. Büyük bir miras bırakacak olan İspanya Kralı 2. Charles'ın 1700 yılında ölmesi Avrupa'yı bir dizi savaşa daha götürdü. İspanya Veraset Savaşları. Bu savaşların dünya tarihi açısından önemli özellikleri vardır. Bir kere 18. yüzyılın gelecek savaşlarının tipik niteliğini aksettirmektedir. Tüm halk tarafından değil, profesyonel ordularca yürütülen bir savaşlar dizisi olmuştur. Asıl önemli olan dava ticaret ve deniz gücüdür. Üçüncü olarak Dünya Savaşı denebilecek ilk savaştır. Avrupa'nın önde gelen devletlerinin yanı sıra deniz aşırı dünyayı da içine almıştır. İkinci Charles'ın iki kız kardeşiyle evli bulunan Fransa kralı ile Habsburg İmparatoru miras üzerinde en büyük hak sahibiydiler. Aslında ikinci Charles ölmeden önce güç dengesini bozmadan bu dünyanın belki de en büyük mirasını varisler arasında nasıl paylaşılacağı konusunda plan üstüne plan yapılıyordu. Avrupa ölmek üzere olan derenin başucunda, gözleri yaşlı ama akıllarında mirasın ne olacağı konusunda sorular bulunan akrabaları andırıyordu. Ancak ikinci Charles'ın kendisinden beklenmeyecek kadar akıllıca bir vasiyet yazmış olduğu hayretle öğrenildi. İspanya toprakları parçalanmadan bir bütün olarak 14. Louis'nin torununa kalacak ama iki taht hiçbir zaman birleştirilmeyecek. 14. Louis kabul etmezse Habsburg İmparatorluğu'nun oğluna aynı koşullarla verilecek. En azından Fransa'nın etkisinin genişleyebileceğini düşünerek 14. Louis bu mirası kabul etti ve kıyamette koptu. 200 yıldır Avrupa içinde siyasal denge bu kadar tehdit edilmemişti. Güç dengesi politikasına uygun olarak 1701'de İngiltere'de Kutsal Roma İmparatorluğu, Hollanda, Portekiz ve Brandenburg ve Savoy dükalıklarının katıldığı bir büyük ittifak kuruldu. Fransa'nın yenildiği İspanya Veraset Savaşları'ndan sonra imzalanan Utrecht Barışı'nın maddeleri siyasi tarihin ana konusu olan 19. yüzyılın büyük çaplı olayları açısından çok önemlidir ve belki de modern dünya Vestepalya'dan çok Utrecht ile kurulmuştur. Antlaşmanın asıl konusu İspanya dünyasının paylaşımıdır. İngiltere Cebeli Tarık ile Minorca adasını Savoy Dükalığı Sardunya adasına aldı. İspanya'nın Akdeniz'deki öteki toprakları Milan, Napoli ve Sicilya ile İspanya Hollanda'sı Belçika, Avusturya Habsburglarına bırakıldı. 14. Louis'nin torunu İspanya tahtına 2. Philip adıyla geçti. Bundan sonra İspanya tahtı belirli aralıklarla 1931'deki Cumhuriyetçi devrime kadar Borbonlar tarafından işgal edilecektir. Fransa Amerika'daki iki kolonisini New Falkland ve Nova Scotia İngiltere'ye devretti. Utrecht Barışı ile Fransız etkisi sınırlandırıldı ama ortadan kaldırılamadı. Her şeyden önce Alsas ve Franche-Comté'deki kazançlarını korudu. İspanya'daki etkisi artarak sürdü. Dil ve uygarlığı Avrupa'da yayılmaya devam etti. Yenilgiden sonra yeniden güçlenme yeteneği, ekonomik genişlemesiyle açıkça belli oldu. Utrecht Barışı'nın önemi şuradadır. Bir kere daha önce adı çok az duyulan iki küçük devlet, Savoy ve Brandenburg, Avrupa'nın siyasal ufkunda yükselmeye başladı. İki ülkenin yöneticisi, galip tarafa katılmış oldukları için kral kabul edildiler. Bundan sonra birincisine Sardunya, ya da Piemonte, ikincisine Prusya denecektir. İkinci olarak Vestepalya ile kurulan uluslararası sistem yeniden doğrulandı. Üçüncü olarak Almanya hala feodal bir karmaşa içinde, İtalya hala parçalanmış, İspanya ise Fransa'nın etkisi altına girmiş olduğu için Utrecht Barışı'ndan İngiltere ile Fransa en güçlü iki devlet olarak çıkacaklardır. Ama savaştan asıl kazançlı çıkan İngiltere olmuştur. İngiltere artık büyük devlettir. Savaş sırasında İskoçya ile birleşmiş, Minorca ve Cebeli Tarık'la Akdeniz gücü olmuş. Amerika'da iki toprak parçası elde etmiştir. Ama daha da önemlisi, İspanya Amerikası'na Afrikalı köleler taşıma ayrıcalığını elde etmiş olmasıdır. Bristol ve Liverpool gibi kentlerin gelecek dönemdeki zenginliklerinin kaynağı bu tutsak ticaretinden elde edilen kârdı. Ve İngiltere'de parlamenter hükümet. 17. yüzyılda İngiliz tarihi modern devletin doğuşunda büyük rol oynayan 3 unsurun mücadelesinin öyküsüdür. Monarşi, özel mal ve mülk sahipleri ve hala cahil olan ortalama halk. Aslında İngiltere'de özel mülk sahipleriyle siyasal otorite arasındaki mücadele 12. yüzyıla kadar geri gider. 15. ve 16. yüzyıllar Tudor ve Stuart hanedanlıklarının İngiliz hükümet sistemini kıta Avrupa'sında olduğu gibi kişisel bir monarşi biçimine sokma yolundaki çabalarını anlatır. Ne var ki İngiliz monarşisinin bu yönde uğraşısının başarısızlığı İngiltere'nin siyasal gelişim çizgisini Avrupa'dakinden ayıran en önemli unsurdur. Avrupa'nın hemen hemen her monarşisinde halkın temsili bir organı vardır. Ancak hiçbir İngiltere'deki kadar canlı ve güçlü olamamıştır. Bu sonucu doğuran ve İngiliz ve kıta Avrupası parlamentolarını birbirinden ayıran 5 önemli özellik vardır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.